Ayrım 31. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 394. Anita inkar ederek başladı. Sonra şaşırdı ve Levesque dolandırıcılık bulmacasının parçalarını bir bir önüne koydukça şoka girdi. Var olmayan satıcılardan 16 yıl boyunca gelen sahte faturalar. Ne? Ben böyle bir şey yapmam. Denbe inşaattan 11 milyon dolardan daha fazla para hortumlanmış, ardından yabancı banka hesaplarına aktarılmıştı. Böyle bir şeyin nasıl yapıldığını bile bilmem ben. Ben operasyonlarda görevliyim, finansa değil. Artık fatura sistemimizin nasıl olduğunu dahi bilmiyorum. Bu süre zarfında Anita nakit parayla çok sayıda araba ve bir ev almıştı. Kocam ve ben borçlanmaya karşıyız. O yıllarda aldığım ikramiyelere bakarsanız o şeyleri alırken yasal gelirimizi kullandığımızı göreceksiniz. Üniversitede okutulan 3 çocuğun masrafları. İyi para kazanıyorum. Ödediğim vergilere de bakın. 600 bin dolarlık maaşla 3 çocuğun üniversite masraflarını karşılayabilirim. En küçük çocuğun burslu okuması. Yüzü kızardı. Bu konuyu zaten iki dedektife anlattım. Justin en küçük oğlum için burs teklif etti. Bu onun kararıydı, benim değil. Enteresandı zira Justin yorum yapacak durumda değildi. Ruth Chan'a sorun. Çekleri o yazdı, Justin imzaladı, doğrulayacaktır. Sır değildi, şirketteki herkes biliyordu. Son 6 yılda Bahamalara 8 kez tatile mi gitmişti? Sıcak havayı seviyoruz, ayrıca Justin sağ olsun devre mülkünü bizimle paylaştı. Küçük bir şok. Denbelerin Bahamalarda devre mülkü mü vardı? Son 48 saattir her şeyin örtbas edilmeye çalışıldığı düşünülürse bunu kaçırmış olmaları o kadar da sürpriz değildi. Son ziyaret 14 gün önce Anita Bennett tarafından yapılmıştı. Kocam hala açık kalp ameliyatı sonrası iyileşmeye çalışıyor. Orada geçirdiğimiz zamanlar ona iyi geliyor. Hastane masrafları için 200 bin dolar ödemişti. Mevduat hesabıma bakarsanız görürsünüz. Doğruydu. Son dönemde paraları azalırken banka hesabında 11 milyon doların duruyor olduğunu mucize eseri öğrenmek iyi olurdu ama öyle bir durum yoktu. Sonra yine Ruth Chan'a göre dolandırılan para 5 gün öncesine kadar Bahamalardaki bir bankanın farklı hesaplarında durmuştu. Yasa dışı kazanımları bir kol mesafesi uzaklıkta tutacak kadar zeki ve disiplinli bir dolandırıcı onları şahsi hesabına aktaracak kadar deli olamazdı. Dahası paralar yepyeni bir hesaba, muhtemelen de başka bir yabancı bankaya sahte bir isim altında aktarılmıştı. FBI onun da izini sürecekti ama böyle şeylerin zaman aldı ve biraz da şans gerektirdiği ortadaydı. Poker mi 21 mi? Ne? Faturalar. Mohegan Sun Resort Casino'ya ait 10 yıllık faturalar. Müşterilerimi eğlendiriyordum. Kumar oynamam ben. İnşaat sektöründe çalışıyorum. Bu zaten yeterince riskli. 2008 model simsiyah 0 kilometre bir Lexus nakit. En büyük oğlum. Ona üniversite mezuniyeti hediye. 0 kilometre 2011 model Cadillac Escalade. Den için diğer arabası 7 yıllıktı. Bu da onları 2010 yılında Florida'da alınmış bir yazlık eve ve 4 ay önce alınmış bir Mazda Miata'ya götürdü. Levesque aynı şekilde devam etti, sahte faturalara geldi. Anita için yeni satın alımlar söz konusuydu. Tessa operasyon müdürünün daha da savunmaya geçeceğini düşünmüştü, sertleşecekti. Fakat Anita onun yerine genç FBI ajanıyla aynı tempoda konuştu. Gerçekten de etkileyiciydi. Denbe inşaatın her yıl sahte satıcılara ödediği para bir kenara, Anita kendi gelirini nasıl da acımadan harcamıştı. Dedektiflere defalarca söylediği gibi iyi kazanıyordu. Maaş, ikramiyeler, her şey her yıl vergi beyannamesinde görülüyordu. Ve evet parasını ailesine harcamıştı. Evler, arabalar, tatiller çok çalışıyordu. Birlikte iyi yaşıyorlardı, utanacak bir şeyi yoktu. Oradan buradan bir süre daha devam ettiler. Sürekli dolandırıcılığı inkar ediyor, kendi yüklü alımlarını ise kabul ediyordu. Sonunda Tessa özel ajan Adams'a baktı ve bir kez başını salladı. Nicole bu işareti bekliyordu. Telefonu kaldırıp yan odayı aradı. Koridorda iki ajan belirdi. Karısından 15 dakika sonra Daniel Cookley'i de almışlardı. Yaşı daha büyük olan FBI ajanı plan gereği içecek bir şeyler almaya çıkarken kapıyı açınca o içeri girdi. Anita başını kaldırdı. Hasta kocasının geldiğini görünce donup kaldı. Onun burada ne işi var? Bana söylemediniz.
11 milyon dolar çalındı dedi Mark duygusuzca. 3 kişilik bir aile ortadan kayboldu. Altına bakmadığımız bir taş kalacağını düşünmüyordunuz herhalde.
Ama Dan'in sağlığı, onu sorgulayamazsınız. Kalbi yorulur, dinlenmesi lazım.
Bizim de cevapları bulmamız lazım Anita. Yarın 3'e kadar, onları bulana kadar da devam edeceğiz.
O an çift taraflı camın diğer tarafında onu izleyen Tessa Anita'ya üzüldü. Dan'i getirmek onun fikri olduğu için kendini suçlu hissediyordu. Ancak yaşlı kadının sinip her şeyi itiraf edeceğini düşünüyorsa çok yanılıyordu.
Anita bunun yerine sadece kafasını iki yana salladı.
Ama cevapları size ben veremem. Şirketten para çalmadım. Paranın kayıp olduğundan bile haberim yok. Justin'e ne olduğunu da bilmiyorum. Justin benim ailem gibidir. Ben de ailemi önemserim. Mali kayıtlarıma baktım. Yaptığım da bu zaten. Çok çalışıyorum ve sevdiklerimi harcıyorum. Bunu bana zorla yaptıramazsınız ajan. Zorla yaptıramazsınız.
Başka tek kelime etmeden iki ajana baktı. Artık hiç kimseye güvenmeyen Tessa o an kadına inandı. Kahretsin diye mırıldandı. Yanında oturan Wyatt da aynı şekilde ona katıldı.
Anita Bennett'ı gece yarısına kadar tuttular. Sonra onun anlattıklarıyla kocasının anlattıkları çelişmeyince Nicole Adams ikisine eve kadar eşlik etti. Polisler masada kaldı ama hiçbirinin diyecek bir şeyi yoktu.
Kurcalamaya devam edeceğiz dedi sonunda Nicole'ün ortağı özel ajan Hawks. Bahamalara bir ajan gönderip bu gizli hesapları kapatan kişinin eşkalini alabiliyor muyuz bir bakalım. Bu yeni bir ipucu. Peşinden gitmek için bize daha fazla zaman lazım.
Kimse aşikar olanı dile getiremedi. Daha fazla zamanları yoktu.
3'teki telefon görüşmesini konuşalım diye önerdi Wyatt. Hawks atıldı. Justin Denben'in telefonuna gelecek olan arama gizli bir numaradan olacak. FaceTime özelliğini düşünürsek muhtemelen başka bir iPhone'dan. Justin'in cep telefonu şirketinden tetikte kalıp baz istasyonlarının yerini belirleme konusunda bize yardım etmelerini isteyeceğiz.
Zaman alacak ama bunun için arayan kişiyi telefonda mümkün olduğunca uzun süre tutmalıyız.
Soru sorup belki para transfer edilecek hesap numarası ile ilgili karmaşa yaratabilir. Doğrulama isteyebiliriz.
En fazla 10 dakikamız var diye belirtti Tessa. Söylenenleri hatırlayın. 3.11'de para transferinin tamamlanmış olması gerek. Yoksa Denbe ailesinin ilk üyesi.
Wyatt Hawks'a telefonu Denbe'lerin evinde mi açmayı düşünüyorsunuz diye sordu.
Şu anki planımız öyle.
Wyatt bir süre sessiz kaldı. Neden?
Hawks kaşlarını çattı.
Neden olmasın?
Bence olay kuzeyde, New Hampshire'ın merkezinde. Çok sayıda insanı polislerden ve yerel halktan gizlemek gerektiğini düşünürsek, gözden uzak bir yer lazım.
Telefonu burada açarsanız olaydan en az 3 saat uzakta olacaksınız demektir. Ya da mesela Justin'in cep telefonunu benim ofisime getirebilirsiniz. Telefonu yine açarsınız. Bu sorun olmaz ama olayın merkezine daha yakın olursunuz.
Tessa irkildi, bunu hiç düşünmemişti ama hoşuna da gitti.
Bize gönderdikleri mesajda nerede olmamız gerektiğine dair bir şey yok dedi. Kuzeye gitmemize engel olan bir şey de olmamalı.
Nicole Adams dönmüş eşikte bekliyordu.
Onları ürkütmek istemiyorum dedi tedbiri elden bırakmadan.
Bu onlarla tek konuşma şansımız. Beklenmedik bir şey yaparsak bu bize söylediklerinin aksi bir şey olmasa bile.
Uyarının geri kalanını söylemeden bıraktı.
9 milyon dolara bakınca kolayca ürkmemek için çok fazla gerekçe var dedi Wyatt.
Ya da onların yaptığını yapacağız diye lafa girdi Tessa heyecanla. Bize yakın plan çekilmiş bir video gönderdiler. Arkayı neredeyse hiç göstermeden değil mi? Biz de aynısını yapabiliriz. Mesela Denbeler'in evinden bir tablo alırız. Oturma odasındaki kırmızı çiçekli büyük tablo. Onu senin ofisinin duvarına yerleştiririz.
Wyatt'a döndü ve telefonu orada açarız. Tanımaya yetecek bir arka plan. Polislerin Boston'da olduğunu düşünürlerken aslında 3 saat uzakta kuzeyde olmamız ilginç de olabilir.
Onların yapacağı şeyi biz yapacağız diye mırıldandı Wyatt. Hoşuma gitti.
Onların işin Boston'da yapılması gibi bir talepleri olmadıkça diye uyardı Hawks.
Wyatt omuz silkti. Dembelerin evine 5 dakika mesafede bir ofis dolusu ajanınız var. Neyi yapamayacaklar ki?
Pekala, öyle olursa.
Hepsi birbirine baktı. Kovalamaca oynamaktansa artık bir şey yapıyor olmamız bana kendimi iyi hissettiriyor, dedi Wyatt sonunda. Şu ana kadar emirler kaçıran kişilerden geldi. Onlar sıçrayın diyor, biz de ne kadar yükseğe diye soruyoruz. Şimdi bunun sonunda bize ne kadar fayda sağlayacağını bilmiyorum ama yine de bir şeyler yaptığımızı hissetmek istiyorum. Hem fikirlerdi. Yarın saat sabah 8'de Dembeler'in evinde buluşacaklardı. Telefonları tabloyu alacaklar ve o konferans görüşmesini Kuzey Eyaletleri Şerifi'nin ofisinde yapacaklardı. Tessa'nın hoşuna gitmişti bu. Artık 15 saatten az kalmıştı. Sonra polisler kaçıran kişileri yakalayacaktı. Bütün ailenin hayatı söz konusuydu. Kendi fidye talebini okuyan ve ölüm maddesine geldiğinde yüzünde o ifade beliren 15 yaşındaki Ashley'in Dembe'de. Bunu yapacaklardı. Parayı transfer edecekler, Dembe'lerin yerini öğrenecekler, sonra da aileyi sağ salim kurtaracaklardı. Tabii tüm bu olanlar o dolandırılan 11.2 milyon dolarla ilgiliyse, aksi takdirde Dembe'leri bir daha asla canlı göremeyeceklerdi. 36. Bölüm. Sabah ilk iş olarak yanımıza gelmediler. Dışarıya bakan penceremizde gökyüzü aydınlanmıştı. Uyandım, dönüp durdum. Yeniden saldırıya geçen kobralar ve portakal rengi ilaç şişeleriyle dolu bir rüyaya daldım. İkinci uyanışımda kendimi oturmaya, hücremin briket duvarlarındaki gerçeği görmeye zorladım. Ashley'nin üstümde olduğunu ve mırıl mırıl bir şeyler söyleyerek uyuduğunu duyabiliyordum. Justin Ransa'da değildi. Bizi korumak istercesine yere oturup sırtını çelik kapıya dayamıştı. Uyanıktı. Başı dik, kolları dizlerinin üzerindeydi. Fakat sanki düşüncelerde kaybolmuş ve problem çözüyormuş gibi bir parmağı diğer elinin üzerine vuruyordu. Sabah oyunum olan saati tahmin etmece oynadım. Gün tamamen aydınlanmıştı. 8-9 müydü yoksa 10 mu? Belki de buradan sağ çıkarsak bir hayatta kalma kursuna yazılmalıydım. Dünyanın en yaşlı izcisi olarak ağaçlardaki yosunlara bakıp yönümü tayin edebilir, bir ağacın yere vuran gölgesinden saati tahmin edebilirdim. Yeni beceriler edinebilirdim. Belli ki annem ve babam bana pek bir şey öğretmemişti. Tuvalete gittim, Justin bana arkasını döndü. Mahremiyet için ancak bunu yapabiliyorduk. Sonra o kendi halindeyken ve Ashley'in uyumaya devam ederken hiç sabunumuz ya da havlumuz olmadığı için ellerimle yüzümü ovaladım. Ardından görevimmiş gibi bütün plastik kavanozları alıp içlerini lavabodaki suyla doldurdum. Başımı lavabonun üzerine doğru eğdim, kavanozdaki suyun yarısını saçıma döktüm ve parmak uçlarımla saç diplerimi ovaladım. Her yere su sıçrattığımın farkındaydım ama umurumda değildi. Saçımın o iğrenç kokusuyla, tenimin pislikten sürekli kaşınmasıyla bir saniye daha yaşamaya tahammülüm yoktu. Ovaladım, ovaladım ve ovaladım. Belki derimi, benliğimin sefaletini soymaya çalışıyordum. Belki de bunlar bundan bir yıl sonraki bir davada Z ve ekibini bu suçtan yargılamak için DNA kanıtı olacaktı. Devasa hapishanenin minik lavabosunun her yerine yayılmış ölü derimin döküntüleri. Sabunu, köpüklerin verdiği yumuşacık hissi, temizliğin rahatlatıcı kokusunu özledim. Fakat ovalamaya devam ettim ve kavanozun diğer yarısını da kafamdan, omuz hizasındaki saç tellerimden aşağı yavaşça boca ettim. Sonunda boynuma da biraz su döküp tulumun kollarını sıvayarak kollarımla birlikte yıkadım. Bittiğinde sırılsıklandım. Tulumum ıslaktı ve karşımdaki briket duvarda su izleri vardı. Ve ben kendimi daha iyi hissediyordum. Güne hazırdım, gitmeye hazırdım. Uyanmış olan ve üst ranzadan beni izleyen Ashley'in, ''Ben de yıkanabilir miyim?'' dedi. Hiç konuşmadan kavanozu tekrar doldurmaya başladım. Justin oturduğu yerden, ''Kurtarıcılarımıza güzel gözükmeye mi çalışıyorsunuz?'' dedi. ''Biz kadınız.'' Kızıma kavanozu uzattım. ''Her an kükreyebiliriz.'' Sabah saatleri geçtikçe biz de yavaş ama belirgin şekilde geriliyorduk. Ranzaların arasında volta atarken saçım da tulumum da kurudu. Kendimi hala temizleyemiyordum, sadece daha az pistim. Justin şiş yüzünü ve kısa saçlarını hafifçe yıkadı. Sonra geniş faaliyet salonunda floresanların bitmeyen vızıltısı dışında başka ses duyulmayınca kendini şınav, mekik ve üst ranzayı kullanarak barfix çekmeye verdi. Ashley'in ikimizi de deliymişiz gibi bakıyordu. Ranzanın bir köşesinde Jen'in pozisyonunda durmuş halde her şeyi görebiliyordu. Bana bir kedi anımsatmıştı ama huzurlu değildi. Ürkmek ya da sıçramak için an kolluyordu. Dünkü düşüğü aklıma getirip onu su içmeye zorladım. Keşke ona verebilecek yiyeceğim de olsaydı. Sonunda benim de iştahım yerine gelmişti. Dar hücrede volta atarken midem gurulduyordu. Sonunda yemek yiyebileceğim günün, adamların bize yemek vermeyi kestiği güne denk gelmesi ne kadar da hoştu. Bizim güçsüz, bitkin ve kararsız olmamızı mı istiyorlardı? Hepsi Z'nin psikolojik savaşının bir parçasıydı. Saat 3 olduğunda bize bir parça ekmek versin diye o ne diyorsa yapıyor olacaktık. Yoksa başka bir şey mi olmuştu? Bizi kaçıranlar hastalanmış mıydı? Bizi öylece bırakıp gitmezlerdi değil mi? Çekip gitmezler, ortadan kaybolmazlardı. Burada olduğumuzu hiç kimse bilmiyordu. Kafeste unutulan hayvanlar misali çürür giderdik. Su sayesinde bir hafta idare ederdik. Fakat yemek yemeden geçen 14-15 günden sonra... Yeni bir ses geldi, bir çarpma sesi, sonra da tepe lambalarının ışığıyla beraber vızıltı da gitti. Hücremiz bembeyaz halinden çıkıp grileşmeye başladı. Gelen tek ışık pencereden girendi. Faaliyet salonu da artık spot ışıklarının sönmesiyle kararan bir sahne gibi sadece gölgelerden ibaretti. ''Elektriği kesiyorlar.'' diye mırıldandı Justin. Anlamıştım adamların ne yaptığını. Hapishaneyi terk etmeye hazırlanıyorlardı. Oyunu sonlandırıp kaçma hazırlığındaydılar. Saat kaçtı? Güneşin açısına bakarak anlayamıyordum. Fakat zaman geliyordu. 3. Hesaplaşma saati. Yürümeyi bırakıp üst ranzaya çıktım ve kızımın elini tuttum. Ardından Justin de bize katıldı. Birlikte kol kola oturduk ve her ne olacaksa onu beklemeye başladık. Tessa 5:30'da uyandı, odası hala karanlıktı. 3 ya da en fazla 4 saat uyumuştu ve bir an onu neyin uyandırdığını anlayamamıştı. Sonra sessizce açılan kapıyı ve Sophie'nin orada beliren solgun yüzünü gördü. Kızı odaya Tessa'nın uyandığını bile anlayamayacağı kadar sessizce gelmişti. Sophie bazen uyur gezerlik yapıyordu, bazen de uykusunda konuşuyordu. Aslında daha çok çığlık atıyordu. Şimdi Sophie Tessa'nın yatağının kenarında belirmiş, gözleri kocaman açılmıştı ve yüzünde de panik vardı. ''Anneciğim!'' ''Evet, aileyi buldun mu?'' ''Henüz değil.'' Tessa yorganı açtı, Sophie yanına geldi. ''Soğuk, karanlık yerlere baktın mı?'' ''Bir kısmına.'' ''Ya dağlar? Dağlardaki bütün kulübelere baktın mı?'' ''Yarın, aslında bugün kuzeye gideceğim, daha fazlasına bakacağız.''
''Kurabiye al yanına.''
''Kesinlikle.'' Sophie ona sokuldu.
''O kızın sana ihtiyacı var.''
Tessa tereddütlüydü. Kızı kendini kurbanla özdeşleştirmişti ve olayların nasıl sonuçlanabileceğini düşününce tahminleri bir kenara bırakıp kızının beklentilerini yerine getirmeliydi. Fakat böyle bir vakada bu mümkün müydü? Kendini şunları söylerken buldu. ''Seni kaybetmek başıma gelen en kötü şeydi Sophie. Eve dönüp de orada olmadığını görmek çok canımı yaktı.'' Biri mideme bir yumruk atmış gibi oldum.
Ben gitmek istemedim, beni zorla götürdüler.
Elbette, beni kendi isteğinle asla bırakmayacağını biliyordum. Umarım sen de benim seni asla kendi isteğimle bırakmayacağımı biliyorsun.
Biliyordum anne, geleceğini bildiğim gibi, onlara gününü göstereceğini de biliyordum.
Tessa kollarını kızının kemikli omuzlarına sardı. ''Biz şanslıydık Sophie. Tuhaf ama sonunda birbirimize kavuştuk. Bu da bizi şanslı kılıyor.''
''Ve Bayan Ennis'i.''
''Ve Bayan Ennis'i.''
''Bir de Gertrude'u.''
''Sophie'nin bebeği.'' ''Geçenlerde gözünü geri diktikleri bebeği.'' ''Ama ben bu ailenin de şanslı olmasını istiyorum Sophie. Onlara yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Aslında onlara yardım etmek için çalışan bir sürü dedektif var. Ancak bazen biraz şans da gerekiyor.''
''Soğuk, karanlık yerler.''
''Anladım.''
''Kurabiye al yanına.''
''Tamam.''
''Silahını da al.''
''Evet.''
''Sonra lütfen eve dön.'' ''Seni özlüyorum anneciğim, seni özlüyorum.''
Wyatt uyumamıştı.
Telefonundaki mesajları temizleyip teşkilatın geri kalanıyla birlikte kalmıştı. Yardımcıları bir şeyler öğrenmişti. Cumartesi gecesi Littleton'da bir metadon kliniğine zorla girilmişti. Bu onların vakasıyla ilgili olabilirdi, olmayabilirdi de. Benzin istasyonu görevlisi cumartesi sabahı beyaz bir minibüsü benzin aldığını söylemek için aramıştı. İki tane sert görünümlü adamdı kullananlar. Söylediğine göre onu tedirgin etmişlerdi. Adamların ceset gözlerine bakıp uyuşturucu kaçırdıklarını düşünmüştü. 93 numaralı yoldan kuzeye gitmişler. Tüm söylediği bunlardı. Bir tanesinin sol gözünün altında 3 tane gözyaşı dövmesi varmış. Belli ki zamanında hapishanedeymiş. Avcılar ve Balıkçılar Derneği Crawford Notch civarında yol kenarına park etmiş bir minibüs daha bulmuştu. Bu daha eski bir modeldi, rengi de lacivertti. Bulduklarında terk edilmiş haldeydi. Arka kısmı boş bira kutularıyla doluydu ve yoğun şekilde esrar kokuyordu. Çok da hayırlı insanlara ait olmadığı belliydi ama profesyonellere uygun olmadığı da kesindi. Böyle devam etti. Şayet bir yere varacaksa bir düzine kadar görgü tanığı ya da ipucu vardı. Gece saat 2'de Wyatt aramaları kesti, onun yerine haritasına baktı. Onun üzerinde çalışırken uyuyakaldı. Rüyasında da Es ve oğulları gördü. Ona acele etmesini, çok zaman kalmadığını söyleyen Ashlyn Denbey'i gördü. Sabah 6'da uyandı, duş yaptı ve dünkü üniformasını giydi. Alt katta Kevin'la buluştu. Birlikte çıkıp kahve aldılar ve Denbey'lerin evine doğru yola çıktılar. Yarım saat erken geldiler ama en son gelenler onlardı. Özel ajan Hawks, Denbey ailesinin cep telefonunu çoktan eline almıştı. Nicole de tabloyu. Anlatacak yeni bir şey yoktu. Ajanlar hala mali veriler üzerinde çalışıyor. İki tane sivil polis de Bennett'ın evinin önünde duruyordu. Federaller Chicago'daki sigorta şirketinin genel merkezinde hazır bekliyordu. Cep telefonu şirketi de saat 3'teki arama için son çağrıyı bekliyordu. Şimdiye kadar ne öğrendilerse oydu, ne yapabileceklerse onu yapacaklardı, ne olacaksa o olacaktı. Kuzeye doğru yola çıktılar ve saat 11 gibi şerifin ofisine vardılar. Tam öğlen vakti geldiğinde Denbey'lerin tablosu duvara asılmış ve yarım düzine fidye görüşmesi üzerinde çalışmışlardı. Telefonu Nicole açacak, geri kalanı da destek vermeye devam edecekti. Saat 15'te öğle yemeği sipariş ettiler. Saat 1'de Wyatt, yerel polis karakollarına ve eyalet polisine bilgi vermeyi bitirdi. Bir gelişme olur olmaz telsizle yayımlamak için özel bir kanal ayarladılar. Bir kez daha haritasına göz gezdirdi. 1.5, 2, 2 çeyrek, 2.5. Ne unutmuşlardı, ne unutmuşlardı. Hep bir şey olurdu. Planlarsın, hazırlanırsın ama illa bir şey çıkardı. Wyatt haritasına bakmaya devam etti. 2.40. 2.45, 2.52, 2.55. Ya şüpheliler hiç aramazsa? Ya olay kahramanlıkla değil de böyle sessizce bittiyse? Aile çoktan ölmüş ve dolandırıcı da izlerini yok etmiş olabilirdi. O zaman kurtaracak kimse olamayacaktı. Sadece günler, haftalar, aylar, hatta belki yıllar süren hüzünlü zor bir arama olacaktı. Saat 3, 3.01, 3.02... Justin Denbey'nin telefonu çaldı. 31. ayının sonu. Sayfa 409.